Ayrım 28. Neden öldürüldüler? 2. kitap. Bu kan kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 351. Kurtarılmış bölgede. Kapıdan çıktık. Çok güzel, pırıl pırıl bir gündü. Boğazın suları, gökyüzü masmaviydi. Hepimiz mutluyduk. Ağır aksak yürüyorduk. Biraz sonra sevinç durdu. İsmail ile bana, "Arkadaşlar, sizlere çok teşekkürler. Bizi kırmayıp geldiniz, sağ olun. Otobüs durağı karşıda. Şimdi bize izin verin. Çiçeği burnunda karı koca şöyle bir gezelim." Vecdi miyop gözlüklerinin arkasındaki gözlerini büzmüş, muzip mi mahcup mu bilinmez, karşı kıyılara bakıyor. Tekrar kucaklaştık, ayrıldık. Tıp öğrencisi Sevinç Tanık, o gün Sevinç Özgüner oldu. Özgünerlerin önce bir oğlan çocukları oldu. Adını Halit koydular. Halit çok yaşamadı. Bir yıl kadar sonra öldü. Daha sonra bir kızları Alev, ardından bir kızları daha Işıl oldu. Yıl 1980. Faşist çeteler Mecidiye köyü kurtarılmış bölge ilan etmişlerdi. Ağan soyların tüm avenesiyle Mecidiye köye duman attırdıkları bir dönemdi. Ortaklar Caddesi'nin başında sarkık bıyıklı, sert bakışlı 3-4 delikanlı durup gelip geçenlerden hüviyet soruyorlardı. Yoldan geçenleri hazır ol da durduruyor, sen Türk müsün, milliyetçi misin, solcu musun diye sorup terör yaratıyorlardı. Okullarına giden kızlara, delikanlılara hüviyet sorup tehditler, kendilerine katılmanın getireceği güven ve yararlar anlatılıyor, kızlara arkadaşlık tehditleri savruluyordu. Polis etliye sütlüye karışmaz bir durumdaydı. Türkiye'yi saran cinayet dalgası sonunda bizim mahalleye de geldi. 1980 yılında sol hareketler ilgisi olmuş çok sayıda aydının yazarların oturduğu Fulya Mahallesi'nde 17 ailenin oturduğu bir apartmanda oturuyoruz. Üst katımızda Doktor Sevinç Özgüner'in emektar Anadolu arabasının ön lastiklerini tutuşturdular. Alevleri gören komşular haber verdiler. Yangın güç bela söndürüldü. Bir süre sonra Özgünerlerin İstanbul'da bulunmadıkları bir sırada dairelerinin kapı kilidi kırılarak evleri alt üst edildi. Bunun üzerine Vecdi ile Sevinç kızlarını başlarına bir şey gelmesin, dersleri aksamasın diye evden uzaklaştırdılar. 10 Nisan 1980 günü Ortaklar Caddesi'nde oturan yazar Ümit Kaftancıoğlu kurşunlanarak öldürüldü. Cinayetin faili bulunmadı. 23 Mayıs 1980'de sabaha karşı 03.10'da üst katımızdan gelen art arda silah sesleriyle uyandık. Çığlığa benzer bir ses, bazı gürültüler. Merdivenlerden aşağı paldır küldür inen ayak sesleri işittik. Sokak kapısı gümleyerek kapandı. Pencereyi açıp baktık. Sokak lambasının loş aydınlığında sağdaki yokuştan yukarı doğru koşan 3 kişi gördük. Eşim, "Katiller! Yine kimi öldürdünüz?" diye bağırdı. Karanlıktan ya havaya ya da bizim pencereye doğru 3 el ateş edildi. Bütün apartman sakinleri bu gürültüyle uyanmış ama şaşkınlıktan ve korkudan donmuş durumdaydı. Kendimizi toparladık. Yukarı kata koştuk. Belli ki kapıya yüklenip kilidi kırmışlar. Kapı yarı açık, öylece duruyordu. Çıt yoktu. Hol kapısını açıp içeri adımımı atar atmaz yerde büyük kan birikintisini gördük. Vecdi, kanlı pijama pantolonu elinde, yüzü allak bullak, ne yapacağını bilmez bir durumda karşımda öylece duruyordu. Sonunda titrek bir sesle, "Sevinç'i vurdular, önüme atılıp siper etti kendini," dedi. Sevinç yatak odasında sırtüstü düşmüş yerde yatıyordu. O sırada kapıcımız ve komşularımız da geldiler. Sevinç, çok hafif de olsa nefes alıp veriyordu. Bir kurşun yanağından girip dişlerini parçalamış, öbür yanağından çıkmıştı. Karnı kan içindeydi. Daha sonra karaciğerinden, göğsünden ve çeşitli yerlerinden vurulduğunu öğrendik. Telefonla gelen tehdit. Bu sırada 13 yaşını süren küçük kızımın göz bebekleri büyümüş bir halde kana bulanmış odanın ortasından baktığını gördüm. Yanılmıyorsam Sevinç'in korkunç durumunu görmüştü. Kızım uzun süre geceleri 3'ü 10 geç uyanarak bizim yatağımıza gelip aramıza sığınarak uyuyabildi. Sonunda geceleri rahat uyuması, okulundan geri kalmaması için karşı yakada bir arkadaşımızın evine göndermek zorunda kalmıştık. Sevinç'i olabildiğince sarsmamaya çalışarak hemen bir çarşafın içinde aşağıya taşıdık. Şimdi kimin arabası hatırlamıyorum. Bir otomobille Cerrahpaşa Hastanesi'ne götürüldü. ama yolda son nefesini verdi. Sevinçlere döndük. Telefon çaldı, fısıltılı tehdit edici bir ses. O kaltak geberdi mi, yaşıyor mu? Hepinizin defteri dürülecek, diyordu. Olaydan belki 45, belki 1 saat 15 dakika sonra, tam hatırlamıyorum, 1. ve 2. şube polisleri geldiler. Olay olur olmaz, apartmandan haber verilmişti. Emniyet şubeleri, o zamanlar Gayrettepe'deydi. Gecenin o saatinde gelmeleri, bilemedin 10 dakika sürerdi. Ortalık gazetecilerle, foto muhabirleriyle doluydu. Yanılmıyorsam, bir ay kadar sonra Sevinç Özgüner'in okul ve dernek arkadaşı Doktor Kemal İşleri Kasımpaşa'daki muayenehanesinden çıkıp alışveriş yaparken arkadan kurşunladılar. Kemal ölmedi. Omuriliği parçalandığı için 17 yıl belden aşağısı felçli, sakat iskemlesinde ölünceye kadar hekimlik yapmaya devam etti. Önceki yıl kaybettik Kemal'i. Yiğit ve kararlı. Peki kimdi Doktor Sevinç Özgüner? 1951 yılında Gizli Türkiye Komünist Partisi Tevkifatı'nın iddianamesindeki o zamanki soyadıyla Sevinç Tanık iki satırla geçer. Erem Ersen'in yurt dışına kaçırılmasında Nuran Bozer ile beraber çalışmıştır. Kendisi partili ve bir hücre sekreteridir. Doktor Sevinç Özgüner ile Nuran Bozer, 1951 Türkiye Gizli Komünist Partisi Tevkifatı'nın tahkikat döneminde yiğitlik ve kararlılıkları ile öne çıkmış iki kız arkadaşımızdı. O zamanki emniyetin kibarlık ve kişi haklarına saygısından olsa gerek, falakaya yatırmadan önce kendilerine pantolon giydiriliyor, üzerlerine yapılması düşünülen işlem böylece onları mahcup etmeden ve de Hak Teâlâ'nın huzurunda günaha girmeden yerine getiriliyordu. Bütün işkencelere rağmen Sevinç de, Nuran da kendilerine yüklenen suçları kabul etmediler, beraat ettiler. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yanılmıyorsam 8. sömestre öğrencisi Sevinç, 2 yıl süren koşturmanın kaybettirdiği zamanı telafi etmek için kaydını diş hekimliği yüksek okuluna aldırdı. Nuran ise tıp fakültesindeki kaydını tazeleyerek fakülteden mezun oldu. Sevinç, İstanbul Tabip Odası'nda çalıştı. Ümit Kaftancıoğlu'nu Sevinç'i öldürenler, Kemal İşleri kötürüm bırakanlar, daha niceleri o gün bugün meydana çıkarılmadı. Sonunda Mecidiyeköy çetesi içinde kendisinden çok söz edilenlerden bazılarının öldürülüşünü de gördük televizyonlarda. Yaşadıkça kim bilir daha neler göreceğiz. Artık eski kan davalarının unutulmasını istiyorlar. Marksist yönetimi gerçekten benimseyip mücadele edenlerin gündeminde hiçbir zaman kan davası bulunmaz. Ama işlenen suçların, cinayetlerin kimsenin yanına kar kalmadığı, hele hele boynuna bir şeref madalyası gibi takılmadığı bir toplum düzenidir özlenen. Öte yandan katiller, katillere kılıf uyduranlar, eyyam hokkabazları için Türkiye seninle gurur duyuyor diye haykırıyorlar. İster sağ, ister sol, ister mafya, ister namus, ister devlet, ister kabile adına işlenen hiçbir cinayet, hukuktan yakasını sıyırmamalıdır. Türkiye hiçbir cani ile gurur duyamaz. Bir dönemin unutulması, eski hesapların geride kalması için defter, nizanının gerektiği gibi yapılarak kapatılması gerekir. Sevinç ve onun gibiler, kardeşlik, barış, eşitlik toplumunu özledikleri için öldürüldüler. Zor ve acılı geçeceğini gördüğüm 21. yüzyılın, eninde sonunda biraz daha aydınlık, biraz daha onurlu bir yüzyıl olması dileğiyle, Sevinç ve onun özlemi içinde ölen bütün arkadaşların anısı önünde saygı ile eğiliyorum. Mayıs 2001. Sakıncalı Doktor Müeyyet Boratav anlatıyor. 44 tevkifatından sonra yargılanma bitmiş, cezamı çekmiş idim. Kozan'daki sürgün de bitip İstanbul'da uzmanlık eğitimimi yapıyordum. Bir gün arkadaşlarla buluşmuş, eğleniyor idik. 1948'de tıbbiyeye giren Sevinç Özgüner, o aralar kurulmuş olan Yüksek Tahsil Gençliği Derneği'nin kurucularından idi. Sofrada otururken bir ara Sevinç kulağıma eğilip dedi ki, ''Müeyyet falakaya yatırıldıklarında insanın bacakları açıkta kalır. Peki bir pijama falan veriyorlar mı?'' Ben de sarhoş kafa, gülüp gülüp, Tabii istersen pijama, istersen pantolon veriyorlar demiştim. Şimdi o an ne dediğimi hatırlamıyorum bile. Sonra ben sürgün alayında asker iken Yüksek Tahsil Gençliği Derneği Nazım Hikmet serbest bırakılsın kampanyası açmış. Tabii 2 gün sonra polisler evini basıp Sevinç'i tutuklamışlar. Bir polis eşyalarını al gidiyoruz demiş. Sevinç de nasılsa falıkaya yatırılırsa giyecek bir şey veriyorlar deyip yanına bir kazak, bir etek alıp siyasi şubenin yolunu tutmuş. Sahiden Sevinç'i almışlar falakaya. Yat bakalım şuraya dediklerinde Sevinç şüpheyle bana pijama vermeyecek misiniz diye sormuş. Polisler de basmışlar sopayı. Bir yandan da demek pijama da istiyorsun ha diye dövmüşler. Sevinç her sofraya oturduğumuzda sırtıma bir de yumruk vurarak bunu anlatırdı. O kadar dövdüler beni, sana öyle bir kızmışım ki hiçbir acı hissetmedim dedi. Onlar vurdukça ben de sana söyleniyordum. Rezil ettin beni. Güler geçerdik. Müeyyet Boratav, Sakıncalı Doktor, 20. Yüzyıldan Anılar, İmge Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2006. Sevinç Teyze, Kemal Amca, Pijama 6. Ayşe Düzkan, 20 yaşındayız. Mevsim yaz. Denize yakın çayırlık bir yerde bir futbol maçı seyrediyoruz. Oyuncuların çoğu 15-16 yaşlarında. Tek kale oynuyorlar. Kaleyi Kemal amca tutuyor. Biz haber spikeri sesiyle ilerlemiş yaşına rağmen çevik hareketleriyle göz dolduran kedi kaleci Kemal diye şakalaşıyoruz onunla. Yanımızda annem de var. Kemal amca annemlerin Türkiye İşçi Partisi'nden arkadaşı. Çayırda oturup maçı izleyenlerin çoğu devrimci. Kemal amca komünist. Doktor Kemal İşler bunu izleyen yazın başında muayenehanesinin bulunduğu Kasımpaşa semtinde belinden vuruldu. Ömür boyu tekerlekli iskemlede yaşadı. Sevinç teyzenin evine girilip öldürülmesinden, eşi Vecdi amcanın ağır yaralanmasından birkaç gün sonra. İki olayın da faili meçhul. Kemal amca başına gelenler karşısında ne bir şikayet ne de bir sitemde bulunuyordu. Sadece beni Kasımpaşa'da çok severler. Bu işi yapan oradan bir çocuk olamaz diyor. Onlar muayenehanelerini yoksullara yakın yerlerde açmayı solculuğun gereği gören kuşaktan. Gerçekten de o da yine aynı yerde muayenehanesi olan Müeyyet Boratav ve İrdeniz Kurtulan da çok seviliyordu Kasımpaşalılar tarafından. Ama faili meçhul cinayet işlerken mahalle halkına danışılmaz değil mi? Geçtiğimiz pazartesi günü tabipler odasında Sevinç Özgüner'i anmak için yapılan toplantıda konuşan Müeyyet Boratam bu meçhul failler konusunda biraz daha net düşünüyor ve onlardan faşistler diye bahsediyor. Müeyyet amca 80'ini geçmiş Sevinç Özgüner'le ilgili kimi acıklı hatıralarını anlattı. Sevinç teyzenin henüz çok genç bir kızken ona "Peki Falaka'da kızlara ne yapıyorlar?" diye ısrarla sorduğunu, onun da bir arkadaşının eşine yapılan uygulamadan dolayı pijama altı veriyorlarmış dediğini, Sevinç teyzenin falakaya yatırılırken polislere hani pijama altı dediğini, onların da görürsün sen pijama altını dediklerini, daha sonra Sevinç teyzenin kendisine sana kızmaktan yediğim dayağın acısını hissetmedim dediğini anlattı. Kızların etek giydiği zamanlar. Ben de etekli hatırlıyorum Sevinç teyzeyi. Süssüz, sade, sakin, insanlarda güven duygusu uyandıran bir kadın. Arif Damar'ın aynı toplantıda anlattığına göre Şefik Hüsnü ondan bu tevkifatta en sağlam çıkan Sevinç'tir diye bahsedermiş. Sevinç Özgüner'i öldürdüğünü Demokrat gazetesinde çalışırken öğrenmiştim. Gazetede çok az telefon vardı. Evi arama adetimiz yoktu. İlk defa o gün telefon ettim gazeteden eve. Sevinç teyzenin öldürüldüğünü haber vermek için. Babam önce inanmadı, sonra ağladı, konuşamadığı için telefonu kapattı. 4 ay sonra 12 Eylül darbesi oldu. Falakadan geçme sırası bizim kuşağın siyasilerine geldi. En çok acı çeken kuşak. Türkiye Sol Hareketi'nin tarihinden bahsederken 1968'den daha geriye gittiğini hatırlıyoruz. Ama solun yaşadığı acılardan ve tecrübelerinden söz ederken her şey sanki birinci tiple başlamış gibi bir yaklaşım oluyor. Bunun bir sebebi herkesin tecrübeyi kendisiyle yani kendi kökleriyle başlatma nankörlüğü. Bir diğeri ise Sevinç teyzenin de parçası olduğu kuşağın daha sonraki kuşaklar kadar şikayetlenmemesi. Onların da ruhları ve bedenleri işkence altında tarumar edildi. Sürekli takip edilip paranoya illetine düştüler. Dışlandılar, işsiz kaldılar. Üstelik de çok küçük bir topluluk oldukları için eski solcu olduklarında bile kendilerini kollayacak bir arkadaş çevreleri olmadı hiç. Üstelik kendilerinden sonra gelen kuşakların çektiklerinden de paylarına düşeni aldılar. Bütün solcu kuşaklar acı çekti. Zaten memleketin düzenini yıkma niyetindeyseniz buna şaşırmamak gerekir. Ama bunlara katlanırken her kuşağın bazı tesellileri vardı. 68'liler çok afilli delikanlılardı. 78'liler o kadar kalabalıktılar ki sırtlarını dayayabilecekleri çok arkadaşları oluyordu. Düşe kalka bile olsa bayraklarını neşeyle taşıyabildiler. Ama Sevinç teyze ve yoldaşları çok çok azınlıkta oldukları bir toplumda çok az insanın benimsediği, çok yasaklanmış, çok ayıplanan, el yakan, akıl alan bir şeyi, komünizmi, dik başlarını süsleyen ateşten bir taç gibi taşıdılar. Bizlerin de, ağabeylerimizin de sözleri başımıza geleceklerden haberdarmışız gibi kuruluyordu. Ama onların bilinci de bunu kabullenerek şekillenmişti. Yaşadıklarını hiç şaşırmadılar. Oysa en zoru onlarınkiydi. Bizden daha az yakındılar diye bunu görmemezlik edemeyiz. Sevinç teyze ve başka yoldaşlarını tanıdığım için çok şanslıyım. Onlar bize, kimse savunmasa bile doğruyu söylemenin mümkün olduğunu, eşitlik, özgürlük ve adalet aramanın tadını gösterdiler. Sadece o değil, Sevinç teyze gibi kadınları görerek bize öğretilenden başka türlü kadınlar olmanın mümkün olduğunu da fark ettik. Sevinç teyze feminist değildi. Yaşasaydı feminist olacağını sanmıyorum. Ama ben bugün elimden geldiğince feminizmi ve komünizmi savunuyorsam bunu biraz da Sevinç teyzelere borçluyum. Keşke şimdi yüzüne karşı sağ ol Sevinç teyze diyebilseydim. Sağ olasın. Radikal 30 Mayıs 2004. Uğur Mumcu, günü gelir. Geçenlerde İzmit dolaylarında bir tren kazası olmuş. Görevli makas memuru bu kazadan sorumlu görülerek tutuklanmıştı. Benzer kazalarda hep böyle olur. Olayda kim sorumluysa bulunur ve cezalandırılır. Bu olayı niçin anımsatıyorum? Şunun için, 4 gün önce İstanbul'un Mecidiyeköy semtinde tüyler ürpertici bir cinayet işlendi. Teröristler, Anayasa Mahkemesince geçenlerde kapatılan Türkiye Emekçi Partisi Genel Saymanı Vecdi Özgüner'in evini kapıyı kırarak bastılar. Bu silahlı baskın sonucunda Özgüner'in eşi, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Sevinç Özgüner öldürüldü. Vecdi Özgüner de yaralandı. Mecidiyeköy uzun süreden beri silahlı sağ kesimin egemenliği altındadır. Şişli'den Mecidiyeköy'e kadar uzanan bir bölgede sağ teröristler, sol eğilimli yurttaşları birer birer öldürmektedirler. Geçenlerde evinin önünde öldürülen yazar Ümit Kaftancıoğlu'nun da aynı yerde vurulduğunu anımsatarak bu mahallede devlet kuvvetlerinin ne gibi çalışmalar yaptığını elbette sormamız gerekecektir. Bir mahallede üst üste bu kadar cinayet işlenirse İstanbul Emniyeti'nin MİT Bölge Başkanlığı'nın bu çevrede barınan teröristleri bulması çok mu güç iş oluyor? Gerçekten merak ederiz. Bu mahallede üst üste cinayetler işlendiğini bilen Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın bu çevrede barınan ve üstlenen teröristleri ad ad saptaması çok mu güç bir işlem sayılır? Belli ki saldırılar bu çevreden yönetiliyor. Belli ki bu terörün Mecidiyeköy'de ya da Şişli'de bir merkezi, bir karargahı var. Bunu herkes biliyor. Bu karargahların krokileri gazetelerde bile yayınlanıyor. Şişli'den Mecidiyeköy'e, Mecidiyeköy'den Etiler'e uzanan yolda son 1 yıldır, son 6 aydır kaç cinayet işlendi. Belli ki sağ teröristlerin burada barındıkları bir yer, gizlendikleri evler ya da kuruluş şubeleri var. Bırakalım terörün ülke çapındaki nedenlerini, şunu, bunu, üst üste işlenen cinayetlerden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mecidiyeköy'de bu teröristlerin barındıkları yerleri saptayamaz mı? Peki, MİT'in istihbarat elemanları, dinleme aygıtları, merkezi değerlendirmeleri şu Mecidiyeköy terörünü anlamaya yetmiyor mu? bu kadar çaresiz mi devlet? Hani şu bölünmez, parçalanmaz, hani şu manevi şahsiyeti üzerine bin bir türlü politikacı söylevi dinlediğimiz şu devlet? Mecidiyeköy'deki terörüyle başa çıkamaz mı? Allah aşkına söyleyin, istese başa edemez mi Mecidiyeköy'deki 5-10 teröristle? Veşli ve Doktor Sevinç Özgüner'in evi son kanlı baskından önce de yoklanmış. Kapı zorlanmış, bunun üzerine İstanbul Emniyetine gerekli başvurular yapılarak önlem istenmiş. Önlem alınmamış ve gece yarısı basılan evde Doktor Özgüner öldürülmüş. Vecdi Özgüner de yaralanmış. Söyleyin şimdi, ey devletin yetkilileri, bu olayda kimsenin sorumluluğu yok mu? Bir tren kazasındaki makasçının sorumluluğu kadar olsun. Kimsenin sorumluluğu yok mu bu cinayette? Örneğin Mecidiyeköy Semt Karakolu'nun bu kanlı baskından ötürü bir ihmali bile söz konusu değil mi? Belki Özgünerlerin bizi öldürecekler, önlem alın diye başvurusu zamanında yetkililere ulaşmamıştır da İçişleri Bakan Vekili Orhan Eren Beyefendi başvuru sahiplerinin normal CHP'li olup olmadığını araştırmıştır. Yeter artık be, yeter. Bu insanların kanı Demirellerin, Türkeşlerin, Orhan Erenlerin gözleri önüne akıtılacak kurban kanı değildir. Gün gelir hesabı sorulur bunların. Gün gelir kanlı pazarından 1 Mayıs kıyımına, 1 Mayıs kıyımından Kahramanmaraş canavarlığına kadar dökülen her kanın, alınan her canın hesabı sorulur. Sorulur bu hesap, sorulur. Cumhuriyet 26 Mayıs 1980. Devlet nerede? İstanbul'da MHP Gazi Osman Paşa ilçe başkanının eşi ve kızıyla birlikte evine yapılan baskın sonucunda öldürülmesi, alçakça ve hunharca işlenmiş cinayetlerin tüyler ürpertici örneklerinden biridir. Ancak ne acı ki bu cinayetlerin ne ilki ne de sonuncusudur. Bundan bir süre önce Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Sevinç Özgüner'in Mecidiyeköy'deki evi basılmış, Doktor Özgüner öldürülmüş, eşi TEP yöneticisi Vecdi Özgüner de ağır yaralanmıştır. Daha 3 gün önce de CHP Beyoğlu İlçe Başkanı ve İstanbul Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Demir, babasının gözü önünde kurşuna dizilmiştir. Sağlı sollu terörist örgütler misilleme ve kan davası yöntemleriyle terörü daha da duyarlı noktalara sıçratmak için birbirleriyle yarışa girmişlerdir. Devlet, şu bölünmez parçalanmaz devlet, şu gücü üzerine bin bir türlü politikacı demeci dinlediğiniz devlet, bu örgütlerin ortasında körebe oynarcasına gözü bağlı, çaresiz dolaşmaktadır. Olayları kınamak, başsağlığı demeçleri yayınlamak, ağıt yakmak, sen yaptın, sen hedef gösterdin gibi kışkırtıcı satırlar yazmak, başbakanlar olarak kanı yerde kalmayacaktır diye beylik, kabadayılık gösterisinde bulunmak, bu gibi alçakça olayları, bu kan davasını önlemiyor. Bu kan gölünü kurutmuyor. Türkiye'de MİT diye bir haber alma örgütü vardır. MİT, cinayet örgütlerinin nerede, nasıl barındıklarını saptayabilecek tek güçlü örgüttür. MİT'in bir de İstanbul'da bölge başkanlığı bulunmaktadır. Bu güçlü örgüt, Emniyet Müdürlüğü ile sıkı yönetim ile işbirliği yapıp, bu örgütlerin kaynağını, kökenini, dallarını budaklarını saptayamıyorsa, bu işlerin kapalı zarf yolu ile ihale edileceği bir başka yetkili devlet kuruluşu da yoktur. Terörü önlemek devletin görevidir. Devlet bu görevi yapmaz, yapamazsa kim önleyecektir bu cinayetleri, kim? Bu bir fizik kuralıdır. Yaratılan her boşluk bir güç tarafından doldurulur. Devletin olmadığı yerde silahlı örgütler söz sahibi olur. Silahlı bir kesime göz yumulduğu bir yerde bu kesimin karşıtı bir başka silahlı güç oluşur. Bir süre sonra devlet büsbütün aradan çekilir, alan iki silahlı güce kalır. Yaşanan herhalde bu. Kurtarılmış bölge sorununun temelinde herhalde bu olgu yatıyor. Bir silahlı örgüt, bir mahallede egemenlik kuruyor. Bir süre sonra bu mahalleye yakın bir başka mahallede bir başka silahlı örgüt oluşuyor. Böylece her yasa dışı ilişki bir başka yasa dışı ilişkiyi doğuruyor. Direnişler, karşı direnişler sürüp duruyor. Silahsız yurttaş, taşıdığı eğilime göre şu ya da bu silahlı örgütün koruyucu kanatları altına sığınmaktan başka çare bulamıyor. Bu oluşum içinde silahlı çeteler büyük kentlerin ortalarında bile kanlı baskınlarla hunharca cinayetleri birbiri ardından işliyorlar. Nasıl olsa devlet yok, nasıl olsa devlet gücü yok. Bu böyle sürüp gitmez. Bu açıkça adı konmamış ve henüz sınırları çizilmemiş bir iç savaş hazırlığıdır. İç savaş kundakçılığıdır. Bu ortamda ne anayasadan söz edilir, ne hukuk devletinden, ne de serbest seçimlerden. CHP ve MHP yöneticilerinin art arda öldürüldüğü, savcıların, yargıçların, bilim adamlarının, gazetecilerin alçakça kurşunlandığı, evlere kanlı baskınlar düzenlendiği bir ülkede kim demokrasiden ve hukuk devletinden söz edebilir? Devletin görevi bu kanlı saldırıları düzenleyenleri yakalamak ve karanlık örgütleri bir bir ele geçirmektir. Gerisi boş laftır. Boş laf. Cumhuriyet, 26 Haziran 1980. Kitabın sonu, 18 Ekim 2012. Sayfa 360.